Ayrım 17, sayfa 293. Sonunda Türkiye'ye dönüp okula başladım. Öğrencilerimle aram çok iyiydi. Sanki beni çok beklermiş gibi bütün öğrenciler dersimi almak istiyor. Anlattıklarımı büyük bir ilgiyle dinliyorlardı. Zaten doğrusu pek alışılmış türde bir ders yapmıyordum. Geçmişin efsaneleri, gizemli yazıları, dünle bugün arasındaki şaşırtıcı benzerlikler, savaşlar, tanrılar, yarı tanrılar ve insanlar arasındaki anlaşılmaz savaşlar, insan ruhunun binlerce yıldaki değişmezliğinin kanıtları, anlattıklarımı bir felsefe dersinden çok bir edebiyat dersine dönüştürüyordu. Yine nenemle oturuyordum ve hayatım daha çok okulla ev arasında geçiyordu. Dayımla buluştuğumuz zamanlarda artık yakın dostlar gibi eğleniyor, onun çapkınlık hikayelerini izlemekten büyük bir keyif alıyordum. Belki de kadınlarla ilgili o sıralar pek anlamadığım şeyleri ondan öğrendim. Hayatımda hep birkaç kadın vardı. Bunların her birine de biricik sevgilisiymiş gibi davranıyordu. Bazen biri ötekini fark ediyor, kıyametler kopuyor, eşyalar havada uçuşuyor ama nasıl başarıyorsa ertesi gün bir biçimde onu hayattaki tek aşkı olduğuna inandırıyordu. Sonunda bir biçimde herkesi ikna etmeyi başarıyordu. Derdi ki, erkekler bir kadının hayatına girmeyi zor sanırlar. Aslında bir kadının hayatından çıkmak zordur. Sanırım iyi ya da kötü ne yaparsa yapsın gerçekten o an öyle hissediyordu ve kadınlar da bunu biliyordu. Bütün bu gelgitlerin içinde mutluydu. Tüm bunlar olurken kimi zaman dertleniyor, saatlerce ne yapacağını düşünüyor, sanki daha bir gece önce bu kadından artık kurtulmam lazım diye söylenen o değilmiş gibi nasıl yeniden aralarını düzelteceğini tasarlıyor, telefonlarda ağlıyordu. Evin kapısında elinde çiçeklerle, hediyelerle saatlerce oturduğunu biliyorum. Ama bütün bunlardan sonra bir başka akşam hiç tanımadığınız bir başka kadına aşık olduğunu anlatır, benim şaşkın bakışlarım karşısında artık gerçek mutluluğu bulduğunu söyleyiverirdi. Önceleri onun bütün bunları oynadığını sanmıştım ama öyle değildi. Garip bir biçimde bütün bunları gerçekten yaşıyor ve inanıyordu. Benim halime ise acıyor, aşk ve tutku yoksa hayatım tam bir saçmalık olduğunu anlatıp duruyordu. Kim bilir belki de haklıydı. İşte o günlerin birinde bir akşam Leyla ile buluştuk. Aslında uzun süre onunla görüşmekten kaçmıştım. Söylediği gibi zamanın geçmesini beklemiştim. Oysa o, aksine mektubu bulduktan sonra onu aramamı, peşinden İstanbul'a gelmemi, onu çok sevdiğimi ikna etmemi istemişti. Bunu ancak yıllar geçtikten sonra şimdi anlayabiliyorum. Elbette bunları bana söylemedi. Mektuptan da konuşmadık. İki eski dost gibi buluşup yemek yedik. Yaptıklarımızdan söz ettik. Albümle ilgili bir şeyler anlatıp duruyordu. Onu hayatta gerçekten heyecanlandıran tek şeyin bu olduğunu, o ışıkları yeniden üzerine hissetmesi gerektiğini biliyordum ama bir çocuk gibi bunları coşkuyla anlatması hoşuma gidiyordu. Sana okuduğum o sözleri besteledim dedi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyordum. Kaybolan bir büyüyü ve gidenleri anlatıyordu. Güzel bir bahar akşamıydı. Deniz kıyısında pek kimselerin bilmediği eski bir balıkçıdaydık. Beyaz saçlı geveze sahibiyle hayattan bezmiş gibi görünen beyaz önlüklü garsonlarıyla, tavanlardan sarkan balıkçı ağları ve fenerleriyle Nuh Nebi'den kalma şarkılarla tam da eski filmlerden çıkmış gibi bir yerdi. Aşağıda sahile çekilmiş balıkçı tekneleri, uzakta yanıp sönen deniz feneri, masaların üstünde adet yerini bulsun diye konmuş kırık dökük birer çiçekle bizi hep güldüren ama aynı zamanda kim bilir kaç kez meraklı gözlerden gizleyen buluşma yerimizdi. Bir ara konuşurken gözleri doldu. Çok özlemişim seninle sohbet etmeyi dedi ve yüzümü okşadı. Aynı anda nedensiz bir biçimde kapıya doğru döndüm ve o anda sanki Emel'i gördüm. Gözümün ucuyla kapıdan geri çekildiğini gördüm mü yoksa bir hayal mi aklıma mı geldi anlayamadım. Sanki biri belirip kaybolan bir hayal gibiydi. Yeniden dikkatle baktım ama kimse yoktu. Leyla da başını çevirip oraya baktı. Ne oldu dedi. Merak etme, burada fotoğrafımızı çekmez kimse. Yok yok dedim telaşla. Garsonu çağıracaktım da. O gece gerçekten de balıkçının kapısında Emel'i görüp görmediğimi bilemedim. Onun İstanbul'da olduğunu sanmıyordum zaten. Ne zamandır ondan haber almamıştım. Kendi kendime güldüm. Fazla içtiğime ya da onu çok özlediğime karar verdim. Ertesi gün eve biri gelip bir paket bırakmış. Geldiğim zaman ninem bana paketi verdi. Odaya gidip açtım. Bir an olduğum yerde kala kaldım. İçinde o müzik kutusu vardı. Sanki o an bir rüzgar esti ve yine beni eski günlere götürdü. Onunla karşılaştığım o ilk yaz sabahına. Sanki aynı kokuyu duydum. Başım döndü. Uzun zaman sonra yeniden bayılabileceğimi düşündüm ama bayılmadım. Artık öğrenmiştim. Kendi kendime bir noktaya bakarak nefes alıp vererek zamanın geçmesini bekliyordum. Sonra başımı kaldırdım, paketin içindeki mektubu çıkardım. Ama zarfı açmadan önce kutunun kolunu çevirdim ve o şarkı çalmaya başladı. O gün orada bakıp durduğum ama alamadığım o müzik kutusunu almıştı. Kolunu çevirince bana ayrılıktan söz etme şarkısının çaldığı kutuyu. Mektubu açtım, okumaya başladım. Sevgili Murat, sana bir türlü bu müzik kutusunu vermeye fırsat olmadı. Oysa antikacıya gittiğimizin ertesi günü almıştım. Araya öyle çok şey girdi ki babamı kaybetmek beni fazlasıyla yaraladı. Kendimi uzun süre toparlayamadım. Hayatım sanki darmadağın ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü ben onun hep benimle kalacağını düşünmüştüm. Yazık ki çok beklenmedik bir biçimde öğrendim öyle olmayacağını. Yazık ki kimse hep orada bir yerde seninle kalmıyormuş, söz verse de. Sen ne yaparsan yap kalmıyormuş. Hayatımda bazı kararlar verdim. Aslında tahmin edeceğin gibi belki de annem verdi. Çok umurumda da değil. İnsan bir zaman gelince galiba herkesin yaptıklarını yapıyor ve kendisinin çok da farklı olmadığını anlıyor. Herhalde büyümek böyle bir şey. Londra'ya yerleşiyorum, evleniyorum. Mektubun burasında durdum, bir şey oldu. Kitaplar, masalar, lamba, her şey dönmeye başladı. Yine derin nefes almaya çalıştım ama başaramadım. Kendime geldiğimde nenem başımdaydı. Islak bir mendille alnımı siliyordu. Endişeli gözlerle yüzüme bakıyordu. İyi misin diye sordu. Evet dedim, merak etme, her şey... Her zamanki şey... İlaçlarını almıyor musun diye sordu. Bugün unutmuşum herhalde dedim. Önemli bir şey değil. Doktor istemediğine emin misin dedi. Yok yok, istemem Nano dedim. Bugün fazla yorulmuşum anlaşılan. Bana baktı, kutu yerdeydi, mektupta. Onlara da baktı. Kötü bir şey mi oldu diye sordu. Hayır dedim, aksine güzel bir şey olmuş. Emel evreniyormuş. Saçlarımı okşadı, yüzüme baktı. Gel dedi, bir şeyler yiyelim. Aşk da tıpkı romanlar gibi hayalle gerçeğin birbirine geçtiği ara alanda var olabiliyor. Benim hayatım hep o orada geçti. O belli belirsiz geçiş noktasında. Ama şimdi sanırım artık bu garip karmaşık romanın sonunda size gerçekte neler olup bittiğini anlatmanın zamanı geçti. Aylar geçti. Emel dediği gibi yaptı. Mehmet'le evlendi. Londra'ya yerleşti. Mektubuna cevap vermedim. O da bir daha yazmadı. Öfkeden çok kırgınlık duyuyordum. Kimi zaman bütün bunları unutup yeniden onunla yalnızca konuşmak istedim ama yapamadım. Artık bir yeni hayatı vardı ve onun içinde bu kez gerçekten bana yer yoktu. Bazı gerçekleri anlayacak yaşa gelmiştim ne de olsa. Kendi kendime her ne kadar çılgının biri gibi görünse de onun düzenli planlı bir hayatı var ve onu yaşayacak benim gibi tuhaf biriyle ne yapabilirdi ki diye düşünüyordum. Ama galiba asıl tuhaf olan onun bir başkasıyla evlenmesine bile sesimi çıkartmayıp karşımda oturduğu zaman bile düşündüklerimi söylemeyip bütün bunlara aslında benim izin verdiğimin farkında olmayışımdı. Elbette benim de hayatıma başkaları girdi. Yapmam gereken çok şey vardı ama eskiye göre büyük bir hızla geçiyordu artık. Okuldaki dersler, öğrenciler, farklı ülkelerde katıldığım seminerler, ödüller, hazırladığım kitaplar. Ama ne olursa olsun, nerede olursam olayım, en keyifli zamanlarda bile bir şeyler bana hep onu hatırlattı ve sanki bir güç beni sürekli ona çekip durdu. İçinizdeki birini düşünmemeye çalışarak unutamıyorsunuz. İnsan bazen anlamıyor çünkü. Ancak kalp biliyor. Bir ilkbahar günü bir cumartesi sabahı telefon çaldı. Evdeydim. Öğleden sonra birkaç öğrencimle buluşacaktım. Onlara verdiğim yeni bir projeyi konuşmak için hazırlık yapıyordum. Telefonu açtım. Emel'in kuzeni arıyordu. Kendisini tanıttı. Hatırladım. Biraz zamanınız varsa sizinle konuşmak istediğim şeyler var dedi. İçimde bir korku. Emel'e bir şey mi oldu yoksa dedim. Hayır hayır dedi, merak etmeyin, yalnızca konuşmak istiyorum. Öğle yemeğinde buluştuk. Ayşe onunla uzun zaman aynı evli yıllarca aynı evi paylaşmıştı. Yalnızca kuzeni değil, anlaşılan sırdaşıydı. Sanırım beni tanıyan, benimle ilişkisini bilen tek kişiydi. Bu buluşmanı Emel'in haberi olmadığını söyleyince daha da tedirgin oldum. İlk tanışma cümlelerinin bir an önce bitmesini beklerken aklımdan pek çok şey geçiyordu. Sonunda sözü fazla dönüp dolaştırmayacağım dedi. Biliyorsunuz haftaya Emel'in doğum günü. Sizin de orada olmanızı istiyorum. Aptal aptal yüzüne baktım. Ne demek istediğini anlamadım. Merak etmeyin, Mehmet orada olmayacak dedi. O konu kapandı. Hiç tanımadığım bu kızın gözlerine bakıp neler olduğunu anlamaya çalıştım ama başaramadım. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum dedi. Sizden tek bir ricam, gelseniz de gelmeseniz de bu konuşmanın ikimiz de aramızda kalması. Ne yaptım sanıyorsunuz? Ertesi hafta Londra'ya gittim. Otele yerleşip Ayşe'yi aradım. Geldiğimi bildirdim. Akşam evde küçük bir kutlama yapıyorlardı. Yalnızca çok yakın bir iki arkadaşıyla. Ben gelip sizi alırım dedi. Gerçekten de neler olup bittiğini anlamıyordum. Yol boyunca aklıma bin türlü şey gelse de doğrusu işin içinden çıkamamıştım. Bu Emel'in bir oyunu muydu yoksa gerçekten Ayşe'nin kendi başına hazırladığı bir sürpriz miydi? Eğer öyleyse beni nasıl karşılayacaktı bunca zaman sonra? Konu kapandı cümlesi kulağımdan gitmiyordu. Demek ki ayrılmışlardı. O zaman neden o aramamıştı, beni Ayşe bulmuştu? Sonunda vazgeçtim. Her zamanki gibi olacaklara kendimi bırakmaya söz verdim. Söylediği saatte Ayşe gelip beni aldı. Birlikte eve gittik. Anahtarıyla kapıyı açtı. Gürüyordum içimden. Tam da Emel'e uygun güzemli bir durum. Neredeyse ayak uçlarıma basarak izliyordum Ayşe'yi. Elinde hediye kutuları, içinde çiçekler vardı. İçeriden salondan sesler geliyordu ama Emel'in sesini duyamadım. Bizimki hazırlanıyordur şimdi dedi fısıltıyla. Siz odaya gelin, alın şu çiçekleri de pastayı getirip ışıkları kapatınca çıkacaksınız. Küçük, sevimli bir odaya girdim. Eski odasına hiç benzemiyordu. Ağırbaşlı, sade bir odaydı. Tamam dedim. Galiba yüzümdeki ifadeden ürktüğümü anladı. Merak etmeyin dedi. Çok sevinecek sizi gördüğüne. Küçük koltuğa oturdum. Kucağımda çiçeklerle parmağını dudağına götürüp sesinizi çıkarmayın sakın diye gülümsedi ve kapıyı kapatıp gitti. Epey bir süre bekledim. İçeriden gelen sesleri dinledim. O kadar şaşkındım ki ne yapacağımı bilemiyordum. Onu tanıdığım ilk günden beri olup bitenleri düşünüyordum. Parçaları yerli yerine yerleştirmeye, zamanları doğru hatırlamaya. Biraz sonra bir patlama sesi geldi. Alkışlar. Elimde çiçeklerle kapıdan çıktım. Salona doğru yürüdüm. Emel masanın üzerinde mumlar yanan pastaya üflemek üzereydi. Kısa beyaz dantelli bir elbise giymişti. Saçlarını pek alışık olmadığım bir biçimde toplamıştı. Her yer karanlıktı. Tam mumları üfleyecekken içeri girdim. Biri ışıkları yaktı. Ayşe, sürpriz diye bağırdı. Emel bana döndü, şaşırdı. Birden çığlık atarak koştu ve sarıldı. Herkes mutlu yıllar şarkısını söylüyordu ama onun yüzüme öpücükler kondururken ağladığını fark ettim. Herkes gittikten sonra Ayşe bizimle biraz daha oturdu. Sonra erkek arkadaşının beklediğini söyleyip vedalaştı. Emel'in gerçekten de geleceğimden haberi yoktu. Ayşe'nin bu işi nasıl becerdiğini, benim nasıl böyle pat diye ortaya çıktığımı sorup durdu bütün gece. Sonunda yalnız kaldık. O beyaz elbisesiyle yanıma oturdu. Çok güzel görünüyordu her zamanki gibi ama biraz yorgun, biraz mutsuz gördüm onu. Evliliğinin bitmesinin getirdiği bir şey diye düşündüm. Sormadım. Sadece iyi misin dedim. Yüzümü okşadı. İyiyim dedi. Buraya tanımadığım bir kız çağırdığı halde geldiğin için çok daha iyiyim. Ciddileşmişti, gözleri dolmuş gibi, üzgün gibi. Bana baktı, ellerimi tuttu. Aradan geçen onca zamana rağmen içimde yine ilk günkü gibi bir çarpıntı vardı ve durdurmaya çalışıyordum. Artık lafı dönüp dolaştırmayı bırakacak kadar büyüdük değil mi diye sordu. Güldüm. Evet dedim, galiba büyüdük. Sana dedi, ilk yazdığım notu hatırlıyor musun? Dünya üzerinde birbirini en az anlayabilecek iki kişi birbirine delice aşık olan iki kişidir. O küçük mektubu unutmam mümkün müydü? Şifreli notumu tabii ki hatırlıyorum. Sana bir sırdan söz etmiştim. Evet dedim, hatırlıyorum ama o sırrı hiç söylemedim. Dedim ya, hayatı aslında sözcükler içinde çıkılmaz halde getiriyor diye. Ben onun sırrının yıllarca benden gizlediği sevgili olduğunu sanıyordum ama öyle değildi. Babasının ona düşkünlüğü, annesinin her şeyi kontrol etme saplantısı, Emel'in çılgınca istediği her şeyi yapma merakı aslında bambaşka bir nedenleydi. Hiçbir yerde hiçbir doktorun çare bulamadığı bir hastalığı vardı. Çocukluk günlerinde çıkmış, önceleri pek önemsenmemiş ama sonra giderek kötüleşmiş bir hastalık. Ortadan kaybolmaları, yurt dışına gönderilmesi hep bu yüzdendi aslında. Bütün araştırmalara Firuz Bey'in neredeyse bütün servetini dökmesine rağmen kimse bir çözüm bulamamış, hatta gerçek anlamda bir teşhis bile koyamamıştı. Gülerek dedi ki, kimse bilemiyor ama ben biliyorum, benim ruhum bedenime sığmadı bir türlü çocukluğumdan beri. Birbirleriyle savaşıp durdular. Gülümsemeye çalıştım, konuşamadım. Sonunda doktorlar ona bir çocuk istiyorsa artık bir an önce yapması gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi dedi, sana anlatacaklarım var ama ne olursa olsun bana doğruyu söyle. Karşısında aptal bir çocuk gibi oturuyordum. Bütün bu duyduklarımdan öylesine şaşkındım ki, bunca yıl nasıl olup da farkına varmadığımı, onun neden bana bunları hiç anlatmadığını, yine de yapılacak bir şeyler olması gerektiğini düşünüp duruyordum. Ama galiba bunları konuşmanın değil, onu dinlemenin zamanıydı. Bu yüzden evlendim, çocuklarım olur diye ama yapamadım. İyi bir insandı, eski bir arkadaşımdı ama gerçekte hayatta istediğim şey bu değildi. Onu da mutsuz ettim. Yazık, insanların kurduğu hayaller her zaman birbirine uymuyor. O hep benimle evlenmek istemişti, annemler de istemişti bunu. İşte bütün kızların isteyeceği başarılı, yakışıklı, dürüst, düzgün bir adam. Ama ne yapalım ki, ben onu sevmedim. Bir iki hafta önceki son tetkikler hiç iyi çıkmamıştı. Anladım ki Ayşe'nin alelacele beni çağırmasının nedeni buydu. Deli kız işte dedi, sakın kızma, ona seni çok anlattım. Yalnızca o biliyordu. Kendi başıma böyle bir şeylere kalkışmış. İyi ki de kalkışmış dedim. Şimdi dedi, artık bazı şeyleri açıkça söylemenin zamanı geldi. Ben hep seni sevdim. Sana bunu neden açıkça söyleyemediğimi, neden aptalca davrandığımı sorma. Çünkü kendime olduğu kadar sana da kızgındım. Kendi kendime çok düşündüm. Senin duygularını bir türlü anlayamadım. Beni çok sevdiğini biliyorum. En azından bunu hissediyorum ama yine de hiçbir zaman emin olamadım. Çünkü hiçbir şey yapmadın, söylemedin. Belki de bütün bunlar benim suçum. Aldırmaz biri gibi davrandım. Ta ki o gece bir arkadaşıyla balıkçıya gelmiş, kapıdan girerken beni görmüştü. Tam da Leyla yüzümü okşarken ve gördüğü an geri çıkmıştı. O gece hiç uyumadığını ve sürekli ağladığını anlattı. Ne sanıyordum ki dedi. Hayatım boyunca beni mi bekleyeceğini? Ben ne yaparsam yapayım gizli bir odada hep öyle dediğim gibi benim dolabımda kalacağını mı? Ne aptallık. Tam bana göre. Şimdi bana doğru söylemeni istiyorum. Çünkü artık neler olacağını, ne kadar zamanım kaldığımı bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Elimle yüzünü tuttum eski günlerdeki gibi. Böyle şeyler söyleme dedim. Durdu, kızardı. Bilirsin dedi. Aklıma geleni söylerim. Kimseyi de pek umursamam. Ne olacaksa olur. Biraz susar mısın dedim. Sustu. Derin yeşil gözlerine baktım. O beyaz elbisenin içinde bir gelin gibi duruyordu. Sen benim hayalimsin dedim. Ama garip olan şu ki hayatımda gerçek olan tek şey sensin. Bana daha fazla bir şey söyleme. Ama dedi, bilmen gereken şeyler var. Hayır dedim. Bilmemiz gereken başka hiçbir şey yok. Sana bir söz vermiştim. Hep senin yanında kalacağımı söylemiştim. Sen de bana birini sevdiğin için üzülmeyeceksin demiştin. Sen de üzülmeyeceksin. Şimdi ben sana bir şey soracağım ve sen de bana doğru cevap vereceksin. Gözlerinin için iyice açıp bana baktı. Sanki böyle konuşmama çok şaşırmış gibi. Doğrusu ben de şaşkındım. Bir anda bütün bu olup bitenlere, pencereden görünen ışıklara, içeride çalan eski bir şarkıya, uzun zaman sonra onun yanında olmanın verdiği garip heyecanla böyle konuşmama kimse alışık değildi tabii. Ben de. Tamam dedi, sor ne istersen. Ellerini tuttum. Benimle evlenir misin diye sordum. Gürne'de gün batıyor. Nenemin yaseminlerin kokusu geliyor burnuma. Artık o da yok. Bir gün bahçedeki çiçeklerle konuşmaya başladı ve çok kısa bir süre içinde bambaşka bir dünyaya geçti. Önceleri beni babamla karıştırırdı. Derken yabancı biri sandı. Zamanla kimseleri tanımadı. Sonra içine kapandı. Rumca, Türkçe karışımı anlaşılmaz bir dilde kendi kendine konuşmaya başladı. Garip olan şu ki yalnızca dayımı tanıyordu. O ne zaman elinde çiçeklerle gelse hemen baş köşeye buyur edip çayını, kurabiyelerini getiriyordu. Bugünü görmek, benimle buraya gelmek ister miydi diye düşünüyorum şimdi. Hep unutmuş gibi görünmeye çalışmıştı ama anlıyorum ki asla unutmadı. Hep bir gün babamın bir yerlerden çıkıp geleceğine, o da buradakiler gibi içten içe inandı. Öyleyse belki de bugünü görmemesi daha iyi oldu diyorum kendi kendime. Doktorları istemedi, tedaviyi de kabullenmedi. Hastaneden bir akşam başında otururken elimi tuttu. Yeniden kim olduğumu anlamış gibi gülümsedi ve gözlerini kapattı. Hayır, yarın gidip ormanın içindeki bir çukurun başında babamın kemiklerini çıkarmalarını beklemeyeceğim. Buraya bunun için geldim ama yapmayacağım. Çünkü ben de onu sonsuza dek kaybettiğimi kabullenmek istemiyorum. Emel bir keresinde bana şöyle yazmıştı. Geçen bütün bu zamanda bizi bir araya getiren neydi diye düşündüm. Ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bütün bunlar yalnızca çılgın küçük bir kızın şımarıklığına ya da bir yaz sabahının o garip rastlantısına bağlanabilir mi? Evet. Bizi bir araya getiren yalnızca bir rastlantıydı ama bizi bir arada tutan her şeye rağmen, bütün o kopuşlara, uzaklıklara, kaçışlara, reddedişlere rağmen yer çekimi gibi birbirimize iten gizemli bir güç müydü gerçekten? Sanmıştım ki büyüyeceğim ve sana olan duygumun yalnızca çocukça bir aşk olduğunu, silinip gittiğini görüp yıllar sonra kendi kendime güleceğim. Evet, sahiden de böyle sanmıştım. Büyüdüm ama öyle olmadı. Ne o duygu, ne seni ilk gördüğüm, ne seni ilk öptüğüm günün duygusu, ne seni her gördüğümde içimde beliren o tanımsız çarpıntı, mutluluk, ne herhangi bir yerde, dünyanın bir ucunda. Sen geceyi yaşarken, ben sabah yeni uyanmışken, bir an aklıma geldiğinde karnımda duyduğum o burulma, ne de bir başkasını öptüğüm anda birdenbire büyük bir tedirginlikle kaçmaya çalışmama neden olan o suçluluk duygusu silinip gitti. Gittiğim yerlerde, gezdiğim sokaklarda, gördüğüm filmlerde, dinlediğim şarkılarda, alışverişe çıktığım zaman, elime attığım bir gömlekte, kazakta, bir kitapta okurken, biriyle konuşurken, uzaktan geçen birini sana benzetip birden heyecanlanırken, kimi zaman kendimi çok yalnız hissedip ağladığımda, kimi zaman kalabalığın içine kahkahalarla gülerken, dans ederken, eğlenirken, bir an adını koyamadığım bir eksiklik duyarken, yıllar yıllar geçip yine de en öfkelendiğim, umutsuzluğa kapıldığım, hayatımı yeniden bambaşka bir biçimde kurmaya karar verdiğim, her seferinde bir yerlerden çıkıp geldiğinde, sen gelmesen bile seninle ilgili bir şey gelip beni bulduğunda, o duygu vazgeçilmez bir kader, beni kuşatan eşsiz bir büyü gibi benimle kaldı. Şimdi gülme, sen benim en büyük aşkımsın. Evet, gerçekten de böyleydi. Benim için aynen böyle olmuştu. Biz onunla bir oyun oynamıştık. Bir demir yolunun yanında bana oyuna başlamadan önce ama korkmak yok demişti. Ben de yok demiştim. Sonra tren gelirken raylardan karşıya koşacağım sırada beni tutup geriye çekmişti. Galiba şimdi sıra bendeydi. Tek başıma oturmuş bütün bu hayatı düşünürken cep telefonum çalıyor. Çalıyor ve bir an yeniden buraya Bu ana dönüyorum. Bakıyorum ekrana, Emel yazıyor. Hayır, elbette biliyorum. Zamanın içinden bir telefon gelmeyeceğini ya da geçmişi aramayacağımı. Meraklanmayın. Keşke olabilseydi. Açıyorum. Kaç kez aradım seni? İyi misin? Ne yapıyorsun diye soruyor. İyiyim diyorum. İyiyim, merak etme. Pek bilmediğim çocukluğuma bakıyorum bir tepeden güneş batarken. O zaman çocukluğuna selam söyle diyor gülerek.